Ayrım 15.
Tehlikeyle dolu bir düş içinde gibiydiler. Bir küçük şey bilinemez nasıl bir tehlikeye yol açacak sanıyorlardı. Bu dakikaya kadar bu duyguyu bu derece belirgin olarak duymamışlardı. Behlül Bihter de kendisinden kaçıyor sanılabilen bir hal sezmişti. Hemen hiç böyle karanlık bir gizliliğin yalnız içinde bulunmamışlardı. Öyle zamanlar vardır ki Behlül kendi kendisine sigarasının dumanları içinde düşüncelerini izlerken bu dumanlı hülya ufkunda Bihter'in yüzünü görür. "Oh, ne olmayacak şey, bu yolda düşünceler bana özgüdür," derdi. Sonra Bihter'de gittikçe kendini belli eden kaçışlar için bir yargıya varmaktan özbenliğini engelleyememiş, aşk kuramlarından birini uygulamıştı. Bir kadın ki sizden çekiniyor, sizden korkuyor demektir. Daha doğrusu size karşı kendisinden korkuyor demektir. Peyker üzerinde izlemeleri hep öyle, hep cesaret verecek bir yola giriyor görünürken, birden en umulmaz bir inada rastlayarak sonuç vermeden kalıyordu. Kendi kendisine, ahmak bir kadın, aptalca bir namusluluk, diyor. Sonra Nihat Bey'e karşı bu namuslulukla direnmeyi o kadar yersiz buluyordu ki, bundan Peyker için bir aşağı görme, kocası içinde bir düşmanlık duygusu çıkarıyordu. Hala eli Bihter'in dizindeydi. Hala onun kolu yanağına sürünüyordu. İşte saatler kadar uzun süren dakikalar geçmişti ki ne bir söz söylüyorlardı ne resimlere bakıyorlardı. Bu dakikalar uzadıkça ikisinin de yüreğine bir korku titreyişi veren tehlike anlamı daha çok açık seçikli kazanıyor gibiydi. Artık şurada geçirilen masum birkaç dakika aralarında bir suç ağırlığı ile kalacaktı. Birden Bihter bu durumdan çıkmak için kendinde güç buldu. "Şekerler, şekerler, onlar nerede?" dedi. Bunu söylemek için öyle bir hareket yapmıştı ki artık Behlül'den uzak ve ayağa kalkmaya hazırdı. Demin yanı başında onun taze sıcaklığını, bütün vücudundan esen ve insanı kendinden geçiren melekçe kokusunu duyarak üstesinden gelinemez bir korku duyarken, Behlül şu dakikada onu artık gidiyor, ola ki bir daha böyle bir gizlilik ve güvenlik içinde yapayalnız kalmamak üzere kaçıyor görünce, birden vahşi bir istekle onu alıkoymak için çıldırmışa döndü. "Yenge," dedi, "nereye gidiyorsunuz?" Sonra bu yenge seslenişi bedenini soğuk bir ürpermeyle sararak onları üşütmeyecek, üstelik birbirine yaklaştıracak bir seslenmeyle yeniden sordu. "Bihter, niçin gideceksiniz? Oh, 5 dakika daha. Bakınız böyle karanlıkta." Bihter bu seslenmenin, bu sesin yalvaran anlamını anlamamak isteyerek, "Çıldırdınız mı?" diyordu. "Böyle karanlık niçin oturmalı?" Artık ayağa kalkmıştı. Behlül de elinde şekerleme kutusuyla ayakta ona bakıyordu. Karanlıkta birbirlerini tamamıyla göremiyorlardı. Yalnız geniş geniş soğuduklarını sezinliyorlardı. Bugün şurada en umulmaz bir halde o zamana kadar birbirlerine karşı belirginlik kazanamayan durum birdenbire açık seçiklik kazanmıştı. Bir saniye içinde Behlül o kadar ileri gitmişti ki artık geri dönüş mümkün değildi. Gene bir saniye içinde uzun bir yargılama zincirine vakit buldu. "Niçin geri dönmeli?" diyordu. "Bütün hayat benim için Bihter'in ayaklarına dökülen o resimlerle, satın alınan bu ilişkilerle mi geçecek? İşte bir kadın ki beni seviyor, daha sevmiyorsa bile yarın sevecek. Evet, bir kadın ki kesinlikle beni ya da bir başkasını sevecek. Şu halde niçin beni sevmeyip de başka birini sevmesine izin vermeli?" Şimdiden onun başka birini sevmesi olasılığını düşünerek şiddetli bir kıskançlık duyuyordu. Bu akşam onları tamamıyla bağlayacak bir olay meydana gelmeksizin, Bihter'i salıverecek olursa artık onun kendisi için ulaşılamaz, yakalanamaz bir ufukta uçan bir hayalden başka bir şey olmayacağını ve işte o zaman acısından öleceği kanısına vardı. Şimdi Bihter'e yaklaşmıştı. Dudaklarıyla saçlarına sürünerek, bu karanlığın içinde daha çok yakınlık, daha çok gizlilik kazanan rica ile dolu sesi titreyerek, "Gitmeyiniz, hayır gitmeyiniz," diyordu. "Sizin yanınızda o kadar mutlu oluyorum ki, ama böyle, yanınızda yalnız ben, anlıyor musunuz? Yalnız ben varken, sizinle bir arada nasıl bahtiyar olurduk?" Bihter işitmiyordu. Kulaklarındaki bir uğultu onu işitmekten, beyninin içindeki bir donukluk anlamaktan engelliyordu. Odaya girerken hiç böyle bir tehlike düşünmemişti. Şimdi kendi kendisini kınıyordu. Buraya niçin gelmişti? Ta o günden beri, o gök seylentisinden bu yana bu adamdan kaçmak gerekeceğine inanmış ve karar vermişken evet buraya niçin gelmişti ve özellikle hala niçin buradan kaçıp gitmiyordu? Başını çekerek boğuk bir sesle, "Ama Behlül Bey," dedi, "siz çılgınsınız, bırakınız rica ederim. Sonra birden Behlül'ü o gün Göksu'da Peyker'in arkasında dudakları hırslı bir sevda öpüşüyle titreyerek eğiliyor gördü. Peyker'den sonra ben mi? Bu ağzından öyle bir elinde olmaksızın çıkmıştı ki hemen pişmanlık duydu. Ama şimdi Behlül onun iki ellerini yakalamıştı ve küçük küçük sürekli öpüşlerle bu elleri öperek "Hayır, hayır" diyordu. "Peyker'den sonra değil, her şeyden önce siz, yalnız siz anlıyor musunuz? Hayatımda yalnız siz olacaksınız. Düşününüz bir kez, niçin birbirimizi sevmeyelim? Evet, niçin?" Elinde olmayan bir ürkeklikle o çekiliyor, Behlül ona uyanarak arkasından sürükleniyordu. İkisi de pencerenin önünde bulunmuş oldular. Bihter bir şey söylemiyordu. Behlül de pencerenin yarı aydınlığı içinde birden gerçeğe dönerek sanki korkunç bir düşün yürek çırpıntısıyla göğsü şişkin duruyordu. İkisi de pencereden bakıyorlardı. Bütün sis, yalnız küçük küçük beyaz karlar sürekli bir düşüşle karşı kıyının artık hep gölgelerden oluşan görüntülerini titretiyordu. Karşıda büyük bir dumanla çizilmiş bir tablo parça parça koparak denize dökülüyor gibiydi. Bihter dalgın dalgın bakıyordu ama düşünemiyordu. Onun da kafasında şimdi böyle dumanlarla resmedilmiş bir şey vardı. Onun da kafasında bütün yargıları böyle sisleri bulanarak parça parça bir denize dökülüyor gibiydi. Şimdi şu dakikada o göksu eğlentisini izleyen gecenin karabasanına benzeyen bir şey onu derin bir uçurumun içine yuvarlıyor sanıyordu. Ötede sobanın kırmızı gözleri büsbütün kirpiklerini indiriyor, dışarıda küçük küçük beyaz karlar sürekli bir düşüşle bütün ufku beyaz dumanlara boğuyordu. 11. Bu bir düş gibi olmuştu. Odasında yalnız kalınca inanamadı. Gerçekten bir iki dakika önce burada bir kadın vardı. Bu kadın Bihter'di öyle mi? Karanlıkta bir şeye çarpmamak için halının üzerinde ayaklarını sürterek geziniyor. Sanki Bihter'in biraz önce orada varlığından kalmış bir his o düşten bir arta kalan şey arıyordu. Düşüncelerine bir düzen veremiyordu. Sonra birden aklına düşünebilmek için bir şeyin eksik olduğu geldi. Işık. Evet, bu karanlık onu düşünmekten alıkoyuyor, beynini bulutlara gömüyordu. Kibrit kutusunu bulmak için elini geri dona sürüyordu. Parmaklarına bir şey ilişiyordu. İlk önce anlayamadı, sonra "Ah, şekerler!" dedi. Karanlıkta kendi kendine gülümsüyordu. İşte bu, Bihter'le düşünden bir arta kalan şey değil miydi? Kutuyu açtı. Parmaklarını uzatarak fondandan bir tane aldı. Şeker dilinin üstünde erir erimez pek taze bir anıyla ruhunun tanışı olan bir güzel koku duydu. Bir parça menekşeliydi. Bihter'in kokusu, Bihter'in soluğu, Bihter'in ruhu. Bir duygu kuruntusu içinde Bihter'i daha orada kollarının arasında sandı. Şimdi bu güzel koku onu kendinden geçiriyor, bütün kimliği ağzında ezilen şekerle birlikte bayıltıcı bir menekşe arı duru suyunun içinde uyuyarak gelişiyordu. Sahi, sahi Bihter artık kendisinin olmuştu öyle mi? Bu o kadar emellerinin üstünde bir şey, üstelik arzu edilmeye cesaret olunamamış bir şeydi ki, hiç beklenilmeyen bir fırsatla gerçekleşmesinden sonra onu uyuşturmuş, sersemletmişti. Yüreğinde bir çarpıntı, sinirlerinde bir sıcaklık, beyninde bir bunalım bile yoktu. Hiçbir şey sezememişti. Bütünüyle umutsuzluktan, umudun gerçekleşmesini o denli hızlı geçinmişti ki duyulmamıştı bile. Kendisini şaşılacak şeyden bu kadar ilgisiz, sıcaklıksız kalmış buldukça Behlül şaşıyordu. Yeniden kibrit kutusunu aradı. Kendisini odasının eşyası arasında, o düşüncelerinin sürekli arkadaşları olan ufak tefeklerin karşısında görürse, şimdi bunalmış, uyuşmuş kalan duyguların tutuşacağını varsayıyordu. Kibriti çaktı, yazı masasına doğru yürüdü. Mini mini bir İspanyol tefinin arkasında saklı duran mumu yaktı. Elini yazı masasının üstündeki sigara kutusuna uzatarak bir havana aldı. Şimdi artık yüzlerinde bir gülümsemenin titreşimi dalgalanan ufak tefeklere bakarak sigaranın dumanları içinde uzun uzun düşünebilirdi. Sevda hayatında bu akşamdan başlamış eşsiz benzersiz bir dönem açılıyordu. Birden kendisini yükselmiş, adi aşıklaşlıkların, sefil ilişkilerin üstüne çıkmış buluyordu. Artık hayatının küçük küçük aşk öyküleri kapanmış, şimdi her türlü tutkularıyla, emelleriyle, bunalımlarıyla, mutluluklarıyla uzun bir sevda romanı başlamıştı. Bütün o eski anıları horluyor, aşağılık buluyordu. Onlar çocukluklarda karalanıp da artık varlıklarından utanılan, yırtılıp atılmak, yakılıp kül edilmek istenen karamalar aşağılığına inmişti. Şimdi aşk hayatını bir estetik eserine yazacaktı ve artık bu eserinden sonra sevda hayatını kaybedebilirdi. O eski anıların hemen hepsinden bu odada birer iz eser vardı. Mumun titrek ışığının altında sallanıyor sanılan duvarlarda, gözleri öteye beriye ilişiyor, hepsinde birer öykü canlanıyor, sonra bunları aşk anılarının bu değerli andaçlarını acımasız bir alay vuruşuyla kırarak artık atılacak oyuncak kalıntıları haline getiriyordu. Evet, artık bunlar Bihter'den sonra atılacak çocukluk oyuncaklarından başka ne olabilirdi? Bunlara bir zamanlar o kadar önem verdiğine şaşıyordu. İşte burada kurşun kalemiyle yapılmış belirsiz bir genç kızın yüzü vardı ki Behlül'ü en çok doldurmuş olan aşklardan biriydi. Bütün bir yaz onu görebilmek için Emirgan rıhtımında dolaşmıştı, yalnız gözlerle bir sevişme. Sonunda ondan dört değişik renklerde dört karanfile bağlanmış pembe bir kurdele almıştı. Zavallı çiçekler, zavallı atlas parçası. Bunlar o değişik renkleriyle kim bilir ona ne demek istemişlerdi. Bütün bu serüvenden işte bir kağıt parçasına kurşun kalemiyle çizilmiş belirsiz bir hayal, çevresinde o solgun pembe kurdeleden yapılmış bir çerçeve, bir köşesinde artık kurumuş karanfiller kalmıştı. Daha ötede bir köşenin altında balo defterlerinden bir demet sallanıyordu. İşte zengin bir anı yığını. Özellikle bir tanesi iyice aklında kalmıştı. Opera İtalya'nın bir temsilinden tanınmış olan Yahudilerden bir kız, ki Behlül'ün şık bir yere başkonsolos olacağına ilişkin oralarda ortada dolaşan bir söylenti üzerine kendisine bir Türk memurunun karısı görmek hayaliyle çıldırmıştı. Ona o geceden başlayarak her görüşünde evlilikten söz ederdi. Bu öykü kızını Behlül'e eş olarak veremeyen annesinin kendisini vermesiyle son bulmuştu. Sonra Behlül'ün gözleri oranın üstünde bir vişnü heykelinin kafasına takılmış kırmızı atlastan zarif bir maskeye ilişiyordu. Kendi kendisine "Ah, Charlotte!" diyordu. Çapkın kız. O gece beni ne üzmüştü. Sonunda Gambrinus'un üstünde maskesini çıkarıncaya kadar tanımak mümkün olmamıştı. Kim düşünebilirdi ki bir İngiliz İncil yayıncısı kadar ağırbaşlı görünen bir ciddi mürebbiyeye bir karnaval gecesi Odeon'da rastlamak mümkün olsun? Bir ara bir Japon saksısının içinde kurumuş bir demet eğrelti otlarına bakarak gülümsedi. Bunları Alem Dağı'nda ormanda bir gezinti sırasında toplamıştı. Kendi kendisine zavallı İkbal diyordu. Ne olursa olsun benimle birlikte bir orman eğlentisi yapmak istiyordu. Bir öyküde mi okumuştu, bir şiirde mi görmüştü bilemem. Bunun için bütün tehlikeleri göze alıyordu. Bu onun için öyle bir yüreklilikti ki bana sevgisini her türlü yeminlerden çok ispatlamış olacaktı. İşte hemen kadınların hepsinde görülen bir hastalık, özverili görünmek. Böyle odasının ötesine berisine izleri eserleri serpili bütün aşk anılarını şu anda küçümsüyordu. Bunları şimdi acıma bilmez ellerle çekip koparacak, o takım takım resimleri, yazı masasının üstündeki deste deste mektupları yırtıp yakacak, artık hayatında yalnız o, Bihter kalacaktı. Birden aklına Peyker geldi. Dudaklarının arasından ahmak diyordu. Sanki niçin razı olmamıştı? Bir buçuk yıldan beri sarsılmayan bu ahmaklıkla karşı karşıyaydı. Bir kadının ona karşı direnmiş olmasına felsefesince yalnız bir sebep buluyordu. Ahmaklık. Bihter'e sahip olmakla birlikte Peker'den ne güzel öc almış oluyordu. Şimdi ona gitmek, kulaklarına bağırmak istiyordu. Lakin sizin haberiniz yok. Bihter, anlıyor musunuz? O çok güzel bir kadın. Bu akşam kollarımın arasındaydı. Siz bana parmaklarınızın ucunu vermek istemediniz. Ama bu utkuyu yalnız Peker'e söylemek yeterli olmayacaktı. Bütün dünyaya haber vermek istiyordu ki o bugün İstanbul'un en güzel, en seçkin kadınına sahiptir. Kendi kendisine... Ne kadar yazık diyordu. Bunu yalnız ben bileceğim. Onda çok büyük bir güçlülükle etkisini sürdüren bir alışkanlık vardı. Anlatmak. Aşk ilişkilerini başkalarına dinletmek isteğiyle kurardı. Duyulmamış bir utku yarı yarıya gerçekleşmemiş niteliğindeydi. Bütün ilişkilerini, olaylarını adları sayılarak, üstelik övünülecek adların bulunup ortaya çıkarılıp öğrenilmesine izin vererek, türlü eklemelerle, süslerle anlatır ve en büyük tadı asıl anlatırken duyardı. Uzun bir çekişle sigaranın dumanını çekti. Hala bir menekşe kokusu ciğerlerini işliyor, ona bir sevgilisiyle birleşme düşünün esintilerini getiriyordu. Birden şiddetli bir isteğin menganesinde yüreğinin sıkıldığını duydu. Bihter'i istiyordu. Şu dakikada gene onun yanında, dudakları onun saçlarından bu menekşe kokusunu içerek onun kollarının arasında bulunmak istedi. Bu acı veren bir istekti. Şimdiye kadar Bihter için hiçbir şiddetli bir istek duymamıştı. Üstelik demin o buradayken bu kadının yanında herhangi bir kadın için duyulan şeyden başka bir şey duymamıştı. Ama şimdi şu dakikada öyle bir gücün aşırı etkisi altındaydı ki her türlü çılgınlıklar yapabilirdi. Bu aşk hayatının bütün o eski aşklarından hiçbirine benzemeyecekti. Her zaman aşklarından yenmiş olarak çıkarken bu aşkından yenilmiş olabileceğini sezinledi. Bu kez her zamankinden başka bir ayrılık vardı. O gidip Bihter'i almamış, Bihter gelip kendisini almıştı. Bu ayrılık aşıklaştığının bütün akış biçimini etkilendirebilirdi. Sahip olmak yargısı bu kez kendisinin elinde değildi. O zaman bu aşıklaştığın bütün tehlikeleri gözlerinin önüne dikildi. Şimdi elindeki sigara onu rahatsız ediyordu. Atacak yer aramak için çevresine bakıyordu. Beşinin sesini işitti. ''Küçük bey, sizi yemeğe bekliyorlar.'' Düşünmeden geri çevirme cevabı verdi. Bu akşam sofraya gitmeyecekti. Gidemeyecekti. Birden kendi kendine sordu. ''Ama niçin? Karnım aç olmakla birlikte gitmek istemiyorum. Niçin?'' Birisinden kaçıyordu. Sezin dedi ki ancak birisinden, Adnan Bey'den kaçtığı için düşünmeden, yalnız sinirlerinin bir elinde olmayan çekingenliğiyle düşünmeksizin ağzından geri çevirme sözü çıkıvermişti. Bu geri çevirme karşılığını verdikten sonra pişmanlık duydu. Böyle bir sebebe yenik düşmüş, oluşunu utanılacak bir zayıflık olmak üzere değerlendiriyordu. Çocukça, ahmakça bir zayıflık. Kuşkusuz Adnan Bey'i severdi. Üstelik onunla bir parça dost gibiydiler. Elbette aşklarını onun gelin odasının yabancılara yasak yerinden başka yerlerde araması kendisince bir görevdi. Vicdanına karşı bunu gizlemeksizin söylüyordu. Ama sonra bir mazeret zinciri buluyor, bu hayınlığı vicdan için bir ezinç olmak gelişmesinden soyutlamaya çalışıyordu. Bu evlilik dünyanın en çılgın bir şeydi. Elbette böyle bir kadın böyle bir kocaya namusa bağımlı kalamazdı. Şu halde onun ne suç olabilirdi? Asıl suç evliliğindi. Özellikle madem ki kendisi bu hayınlığın meydana gelmesi sebeplerini hazırlamak için bir şey de yapmamıştı. Sigarasını atmak için açtığı sobanın önünde çömelmiş kafasından bunları geçiriyordu. Birden kendisini bu durumda böyle yargılamayla uğraşır sezince güldü. Felsefesinin çözümünde zorluklara uğrayan sorunlar hep böyle bir kahkahayla biterdi. Tamam dedi. Şimdi de vicdan ezinci. Bir bu eksikti. Ama azizim Behlül, sen felsefende çöküntüye mi gidiyorsun yoksa? Madem ki Adnan Bey en mutlu bir kocadır ve kuşku yok ki bu mutluluğa bir toz parçası kadar sarsıntı verecek bir şey öğrenmeyecektir. Şu halde olay olmamış meydana gelmemiş değerindedir. Vicdanında uyanan kınama haykırışını felsefesinin bu sade kuralıyla susturmuştu. Ondan sonra kendisinde uçmak, oynamak hevesi veren bir hafiflik duydu. Bu aşıklaştık bütün tehlikeleri ve zorluklarıyla onun için daha çekici, daha tutkulu bir şey olacaktı. Kendisini bir romanın kahramanı önemiyle değerlendiriyordu. Eski aşıklaşlarının hepsini inkar ediyor, onların hiçbirinde asıl aşktan beklenen şeyleri, o ruhu titretip yok eden heyecanları, delilikleri, üstelik gözyaşlarını, acıları duymadığına, görmediğine hüküm veriyordu. Ama Bihter bunları hep verecekti. Asıl onu sevecekti. Hayatının hemen tek aşkı bu olacaktı. Ötekiler hep bir yığın oyuncaktan başka bir şey sayılamayacaktı. Şimdi odasının içinde geziniyordu. Kendisini oyalamak için yavaş yavaş, kesik kesik, ıslıkla uydurma bir hava çalıyordu. Bir düşünce gereksinmesi onu penceresinin yanına sürükledi. Dışarıda karlar küçük parçalarla geceleri siyahlıklarına, beyaza yakın bir esmerlik vererek sürekli bir düşüşle düşüyordu. Hiçbir şey görülmüyordu. Ne karşıdan küçük bir ışık ne de denizden ufak bir köşe. Yalnız siyah bir uçurumun içinde bu beyaz şeyler kaynaşarak dökülüyordu. Artık oradan ayrılamadı. Bu siyahlık görüntüsünün karşısında donuk bir beyinle bu geceden başlayacak tutku hayatını düşünüyordu. Herkesin gözleri önünde kimseye sezdirmeksizin sevişmek. Oh! Bu gizli şeyde öyle küçük mutluluklar olacaktı ki onları o zamana kadar duyulmamış bir bahtiyarlık içinde yaşatacaktı. Herkesin içinde Bihter'e yabancı dururken onun bir bakışı olacaktı ki kendisine ''Ben seninim, yalnız seninim'' diyecekti. Bir hafta birbirlerine tek bir söz söylemeyeceklerdi. Aynı evde yaşarken bir hafta aralık acısı işkenceler içinde ezileceklerdi. Sonra herkesin merak dolu öğrenmek isteyen bakışlarından çalınabilen 10 dakika içinde bütün o işkencelerin ödülünü göreceklerdi. Bu zorlukların her biri onların aşklarını tazeleyecek, ölmekten alıkoyacaktı ve onlar her vakit taze bir aşkla sevişeceklerdi.